Hazır mıyız Allah'ın sözüne? Eski bir Bulgaristan ilahisi var. O eskiden çok popüler idi. Sözleri de şöyle. Gördüm cenneti gördüm. Bir melake kuşu oldum. Mermer taşına kondum. Hatırlıyorsunuz belki. Bazılarınız hatırlıyor. O eskiden çok söylenirdi. Belli ki bir hangi kız kardeş, biz Manol kardeşin bu Bulgaristan ilahileri araştırırken karşılaştık. Ve kız kardeş dedi ki, ya ben onu yazdım. Kutsal Ruh bunu bana verdi. Cenneti gördüm. Tamam, bugün bunu araştırmak istiyoruz. Bu gerçekten mümkün mü? İnsan cenneti görebilir mi? Ve cennet derken tabii ki sadece Müslümanların düşündüğü gibi bir bahçe falan düşünmüyoruz. Allah'ın katını düşünüyoruz, değil mi? Gerçekten bu bizim konumuzdur. Okumak istiyoruz 2. Korintliler 12. bölümden ve orada öyle bir kişiyi görüyoruz, Paulus. O kendisi diyor ki ben gördüm. Ama nasıl? Tabii ki o ilahi bizim cahillik zamanımızdan kalma. İlk seneler hatırlıyorsunuz, emosya çoktu, duygu çoktu ama anlayış bilgi çok kötüydü, değil mi? Peki o saçma ilahi, ben buna açıkça saçma diyorum, affedersiniz ama bu saçma ilahi acaba kaç kişiyi etkiledi? Değil o kadar. Ama bugünlerde televizyon, radyo ve internet sayesinde yüzlerce şahitlik yapılıyor. Ben cenneti gördüm, ben cehennemi gördüm, ben Allah'ı gördüm. Ve bu şahitlikler öyle bütün dünya milyonlarca kişi etkiliyorlar. Ve kişiler böyle hani büyük bir havayla, büyük bir gururla böyle kendini göstererek ben gördüm, ben var ya ben gördüm. Tabi bu böyle bir havayla kendilerine gösteriyor. Ve onu işittiğimizde etkileniyoruz, ürperiyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor. Ve hiç sormadan, hiç araştırmadan o sözleri kabul ediyoruz. Hakikat olarak kabul ediyoruz. Ama biz protestantız. Daha doğrusu evangelistiz ya, değil mi? Ve bizim özelliğimiz ne? Biz her bir meseleyi kutsal kitaptaki ayetlerle ölçüyoruz. Kutsal kitapta var mı? Biz varız. Yoksa yokuz, değil mi? O bizim ölçeğimiz. Her şey olduğu gibi kabul etmiyoruz. Yoksa papaz kilisesinden hiçbir farkımız kalmayacak. Hatta işittim geçenlerde bir olay. Nasıl bir Bulgar kız kardeş köy köy gezermiş. Ben cenneti gördüm, cehennemi gördüm diye kişilerin kafalarını alak bulak edermiş. Tamam mı? İmanların kafalarını böyle bozarmış. Bu videniyelerin, bu görümlerle. Hatta onu gezdiren bir pastor varmış. Onu kullanırmış kişileri korku salsın. Korku salmak için, hani kişileri korkutmak için neymiş? Ben cehennemi gördüm, cendemi gördüm ve orada en çok kimi gördüm? Kim ondallığını ödemediyse. Biliyor musunuz? Yani böyle kullanıyorlar bu görümleri, videniyeleri. Evet, biz buna ne diyeceğiz? Bu gerçek mi? Bir kişi Allah'ı görebilir mi? Bir kişi Allah'ın katını görebilir mi? Evet, görebilir ve bugün göreceğiz 9 tane olay. 9 kişiyi kim gerçekten Allah'ı görmüş? Ya da tam olarak değil Allah'ı görmüş, bunu demeyelim ama onun katını görmüş. Ve ilk önce cennet konusunda iki noktaya böyle hemen değinmek istiyorum. Birincisi, cennetin rengi yeşil değildir. Bir kişi derse yeşildir, hop dikkat edin, hani bu yalan. Bu işte Kur'an'dan kalma, hani Müslümanlıktan kalma bir düşünce. İncil'de, kutsal kitapta cennetin rengi beyazdır. Bu bir. İkincisi, cennet bir bahçe değildir. Gene Müslümanlar kalma, Kur'an'dan kalma. Cennet kesinlikle bir bahçe olarak anlatılmıyor. Cennet bir kasabadır. Kutsal kitapta, İncil'de bize cennet bir kasaba olarak tanıtılıyor. Büyük fark, değil mi? Değil bir eğlence merkezi, oh uzanıp işte pişmiş tavuklar ağzıma uçsun. Öyle değil. Bir kasaba. Ve o kasabanın içinde yaşayan Allah var. Ve biz onunla bir bağlantı içinde olacağız. Evet. Ve bugün şimdi 2. Korintliler 12. bölümü bir göz atalım. Burada büyük bir hakikati görüyoruz. Paulus kendini anlatıyor. Paulus'un hayatını az buçuk biliyoruz. Ne kadar emek verdi, ne kadar zorluklara katlandı, ne kadar acılar çekti. Yani kişiler imana gelsin, kiliseler kurulsun. Ve Korint'teki kilisenin tarihini İncil'de bir parça okuyoruz. Paulus bu Korint kasabasına gitti. En berbat bir kasabaydı. Hani hatta Greklerin arasında bir laf vardı. Korintlileşmek. Ne demek bu? Korintlileşmek. Bu demek ki en berbat hayat sürmek. Zinanın Yani 120% yaşamak, yani en kötü içkicilik, yani en kötü büyücülük, en kötü bataklık yani Korint'teydi. Öyle bir kasabada Rab çalışabilir mi? Öyle bir kasabada bir kilise kurulabilir mi? Ve Pavlus bunu gerçekleştirdi. Ve sonra okuyoruz, Pavlus gittikten sonra kilise büyümeye devam etti. Ama başka kişiler de aldı ve Pavlus'un yaptıklarını bozmaya çalıştılar. İsa değil, kendilerini apostol yaptılar ve Pavlus'u küçümsediler. Pavlus'u yani sanki dışlamak istediler. Siz niye ona bağlanıyorsunuz kişilere? Mana buldular, biz geldik, biz asıl apostoluz. Ve Pavlus şimdi bunlarla büyük bir savaş içindeydi. Çünkü kişileri severdi, onlar kurtulsun diye uğraşıyordu. İstedi onlar kaybolmasın. Ve bu temada okuyoruz 2. Korintliler 12. bölüm. Pavlus şöyle yazıyor. Benim için övünmek faydalı değil. Şimdi de geçeceğim Rab'bin verdiği görüntüleri ve açıklamalara. Övünmek diyor faydalı değil. Var sebep övüneyim. Var çok şeyler yaptım. Var çok şeylere dayandım. Aslında bu temaları, bu konuları konuşmak istemiyorum diyor. Ama siz beni zorladınız. Daha doğrusu bu yanlış apostollar yani beni zorladı. Siz beni o dereceye getirdiniz. Bu sahte apostollar. Ve Pavlus en sonunda isteksizce sanki kendi yaşadıklarını paylaşıyor. Ama her zaman vurguluyor ki ben övünmeyeceğim kendi gücümle, övüneceğim zayıflığımla. Nasıl bir şey? Zayıflığın var mı senin? Onunla mı övüneceksin? Bir stangist, bir yani halterci 200 kilo kaldırabilirse o övünecek bir şey. Ama diyelim 30 kilo kaldıramazsa ayıp bir şey. Ama onunla övüneceğim diyor. Nasıl bir şey bu? Zayıflığımla. Evet. Bundan hemen önce Pavlus ne konuştu? 2. Korintliler 11. bölüm, bir önceki ayetler, ayet 30'dan aşağı şöyle anlatıyor. Eğer övünmek lazımsa zayıflıklarımla övüneceğim. Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı ve Babası sonsuzlara kadar mübarek olsun. O biliyor ki ben yalan söylemiyorum. Ve bir örnek veriyor. Damask, yani Şam kasabasında Kral Aretas'ın koyduğu kasaba güdücüsü bütün kasabayı çok sıkı kontrol etti, beni yakalasınlar diye. Beni gene bir sepetin içine koyup kasaba duvarından bir pencereden aşağı sarkıtırdılar. Ve böylelikle onun elinden kaçtım. Pavlus kendi böyle maceralı bir hayatından bir olay anlatıyor. Biliyorsunuz o Damask kasabasında imana geldi. Ve hemen orada başladı İsa'yı yaysın. Hemen orada başladı İsa'nın Mesih olduğunu paylaşsın. Yakalamak istediler, tutuklamak istediler ve kardeşler onu nasıl kurtardılar? Bir sepetin içine koymuşlar, bağladılar sepeti iple ve onu kasabanın duvarından 30-40 metre aşağı sarkıttırdılar. Nasıl bir duygu, nasıl bir durum? Düşün bakalım, sen bu sepetin içindesin ve bütün hayatın neye bağlı? Küçücük bir ipe bağlı, değil mi? Sen onun içindesin. Pavlus bu durumda övünü belir mi? Ben yaptım, ben ettim. Hayır, olamaz. Sen hiçbir şey yapamazsın. Sen bu sanki sepetin içinde bir ipe bağlısın. Ve Pavlus diyor ki, böyle şeylerle övüneceğim. Zayıflıklarımla. İşte bu olay Pavlus'un hayatı için bir semboldür. Geceleyin onu sepetin içinden usulca aşağı indirdiler. O sepet İsa'ya gösteriyor. Sanki İsa'nın içinde bulunduğum zaman bir şey yapamıyorum. Her şey İsa yapıyor. Sepet her şey yapıyor. Değil mi? Pavlus İsa'dayken güvenliktedir. Ama bir ipte asılı duruyor ve her an kopabilir. Ve imanlı hayatımızda aynısı var. Kendisi hiçbir şey yapamıyor, gücü yok. İşte onunla övüneceğim diyor. Ve Pavlus şimdi devam ediyor. 12. bölüme dönüyoruz. Ayet 2. Var tanıdığım bir adam. O 14 sene önce 3. göke kadar götürüldü. Bu mesele bedenle mi oldu, bedensiz mi oldu bilemiyorum ancak Rab bilir. Evet var tanıdığım öyle bir adam gene bu mesele bedenle mi oldu, bedensiz mi oldu bilemiyorum ancak Rab bilir. Ne anlatıyor bu da? Onun arkadaşını mı anlatıyor? Kendini anlatıyor tabii ama öyle konuşuyor sanki başkasıymış. Nasıl anlayacağız bunu? Bir adamı tanıyorum. Nasıl bir şey? O kendisidir, değil başkası ama o kadar alçaltırıyor kendini. Sanki kendisi ve o kişi arasında bir mesafe koyuyor. Tamam mı? Değil ben yaptım. O çok uzak bir mesele. Ve işte ben değil Rab yaptı. Ve diyor ki 14 sene önce, bu şimdi önemli. 14 sene önce ne istiyor Seresi? Biz hesaplıyoruz. Korint mektubu, 2. Korintliler mektubu 57 senesinde yazıldı. Demek 14 sene önce 43 senesine düşüyor. İsa'nın yani haçta ölmesinden 10 sene sonra. O zaman Pavlus henüz yeni bir imanlıydı. Memleketinde Tarsus'ta yaşardı, bugünkü Türkiye'de. Ve sadece etraftaki bölgede İsa'yı yayardı, küçük bir çapta. Evet, Pavlus 36 yılında İsa'yı görüp imana geldi. Bir sene Şam, Damask kasabasında yaşadı. Ve 38 senesinden 43 senesine kadar Tarsus kasabasında yaşadı. Ve kendi bölgesinde hizmet etti. Sonra ne oldu? Okuyoruz bu Barnabas var ya, bazılarınız hatırlıyor bunu. Barnabas onu alıp oradan, Tarsus'tan Antakya'ya getirdi. Antakya büyük sentri, bütün merkeziydi. İlk kilise, ilk Hristiyanlar orada sanki türedi. Ve Pavlus'u oraya getirdi ve oradan başladı bütün dünyaya Mesih'i yaysın. Yani küçücük bir hizmetten kocaman bir hizmete geçti. Küçücük bir evangelist iken, bir müjdeci iken sanki bir apostol oldu bütün dünya için. Ve Pavlus tam bu adımı atmadan bu görümü görmüş. Anlaşılıyor mu? Yani Pavlus ya şimdi büyük bir karar içinde. Büyük bir değişme olacak Pavlus'un hayatında. Başka bir kendi kasabanda müjdelesen, herkes seni tanıyor. Bu başka. İşler olmadı mı gene normal sivil hayatına dönebilirsin. Ama bundan sonra Pavlus bütün dünya yani tanınmadığı yerde, yani hiç gütmediği yerlerde Mesih'i yayacak ve o riskli. O çok büyük bir adım. Ve bu kocaman değişmeden önce Rab ona bu görümü veriyor. Tam bu zaman içinde. Ve bu da çok büyük bir ders var. Kişiler Allah'ı gördüler. Kişiler yani cenneti gördüler. Evet bu doğru. Ama ne için? Bir amaçla. Rab böyle bir görüntü, böyle bir görüm kişilere veriyor bir amaçla. Ve çok seyrek veriyor. Yani böyle rastgele ona buna böyle görümleri sağlamıyor. Bunlar sayılı insanlar. Yeryüzünde ve tarih içinde sayılı insanlar. Parmaktan sayabilirsin bunları. Ve gerçekten yani az kişi bu durumdalar. Ve o yüzden bunu şimdi güzel okuyalım ve Pavlus'un buradaki amacını anlayalım. Rab onu verdi Pavlus'a büyük bir kuraj vermek için. 14 sene önce diyor, 14 sene önce böyle bir şey başıma geldi. Ve diyor ki, o cennete kadar götürüldü. Ve öyle laflar işitti. Onlar dille anlatılamaz. Kimsenin de müsaadesi yok onları söylesin. Bakın, Pavlus diyor, evet ben cennete gittim. Gördüm, işittim. Ama sonra, bakınız kocaman apostol, Rab'in seçtiği elçisi Pavlus gördü ve işitti ama bizimle paylaşmıyor. Anlatmadı gördüklerini, işittiklerini, yazmıyor. Hayır diyor, o meselelere fazla dikkat etmeyin, tamam mı? Ama istiyor biz alçak gönüllü olalım, dil gördüklerimizle havalanalım. Ama bugün o YouTube'çular var ya, YouTube'da gördüğünüz bu YouTube'çular, hiç Allah'tan korkmadan anladık anlamadık meseleleri internette milyonlarca kişiyle paylaşıyorlar. Sen Pavlus'tan daha mı büyüksün? Sen daha mı akıllısın? Rab seni daha fazla mı yani kullanacak Pavlus'tan da sen şimdi gördüm ve duydum böyle konuşuyorsun. Hayır, madem Pavlus'a müsaade yoktu bunu paylaşmaya, sen de kimsin? Ve gerçekten kişiler bu da çok işi çok banalına indiriyorlar. Sanki Allah'la oyuncak yapıyorlar. Hani tamam bir şeyler anlatıyorum size. Ve Paulus devam ediyor. İşte öyle bir adamla övüneceğim ama kendimle övünmeyeceğim. Olsa olsa kendi zayıflıklarımla övüneceğim. Övünmeye kalksam bile aptallık etmiş olmayacağım. Çünkü o zaman bile hakikati konuşmuş olacağım. Gene de övünmüyorum. Öyle ki kimse bende ne görmüşse ya da benden için ne işitmişse beni ondan daha büyük bir şey sanmasın. Bakın Pavlus diyor beni büyük bir şey sanmayın. Beni çalıştıran Rab'e bakın. Devam ediyor. Ve o açıklamalar o kadar büyük idiler ki bana bedenimde bir tiken hani bir şeytan meleğe verildi. Fazla gururlanmayayım diye. O beni yumrukluyor. O benden uzaklaşsın diye Rab'be 3 defa yalvardım. Aa. Ve biz bunu okuduğumuz zaman şaşırıyoruz. Neydi bu? Ve çok spekülasyon oluyor bu tema üzerinde, bu konu üzerinde. Pavlus burada ne konuşuyor diye. Onu yumruklayan şeytan meleği neymiş? Nasıl büyük bir söz bu? Bu herhalde diyor bedenimde bir diken. Herhalde sürekli bir hastalık, bir rahatsızlık. Tamam mı? Ve Pavlus bunu hissetti mi? Hemen bu ağrı duyuyor mu? O zaman Pavlus'a bir fikir geldi. Yavaş. Sen belki cenneti gördün ama dakikada yeryüzündesin. Ve öbür insanlardan farkın yok. O yüzden Rab müsaade etti bu hastalık devam etsin. Üç defa yalvardım diyor. Üç defa dua etmek büyük bir şey sanki. Ve Rab diyor ki hayır almayacağım bu hastalığı senden. O sende kalacak. Çünkü öbür türlü çok gururlanacağım. Ben senin karakterini biliyorum. Seni aşağı çeken bir şey yoksa kanatlanacağım orada. Devam ediyor. Ama Rab bana dedi. Bak Allah konuştu Pavlus'a. Direkt o. Benim merhametim sana yeter. Benim merhametim sana yeter. Çünkü benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor. Bakın Allah ne diyor? Benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor. Bu aslında İncil'in, müjdenin, iyi haberin özü. Öyle değil mi? Neye iman ediyoruz? İsa öldü ve dirildi. Zayıflık içinde benim merhametim tamamlanıyor. İsa gitmedi Muhammed gibi ordularla bütün dünyayı fethetsin, kılıç zoruyla yani kişileri zorlasın kendi yoluna. Ama diyor zayıflık içinde. Zayıflık içinde. Bu bizim yolumuz. Bu bizim inancımız. Ve bu bizim örneğimiz. Çünkü benim kuvvetim zayıflıkta tamamlanıyor. Onun için diyor Pavlus, seve seve daha fazla zayıflıklarımla övüneceğim. Gene üç defa söyledi. Yeter ki Mesih'in kuvveti bende olsun. Dünyanın kuvveti ve Mesih'in kuvveti çok farklı. Dünyanın kuvveti bunu anlıyoruz. Güç, para, tamamı politika. Ama Mesih'in gücü farklı. Mesih'in gücü zayıflıkta belli oluyor. Yeter ki Mesih'in kuvveti bende olsun. Onun için Mesih'in hatırına zayıflıklara, aşağılanmalara, eksikliklere, kovalamalara ve sıkıntılara seve seve katlanıyorum. Çünkü ne zaman zayıf isem o zaman kuvvetliyim. Gene insan mantığına ters düşüyor. Nasıl? Zayıf olduğum zaman, yapamadığım zaman beni aşağıladılar mı? Beni rezil ettiler mi? Ve beni bir şeye zorladılar mı? O zaman mı güçlüyüm? Ne demek bu? Evet, biz imanlılar öyleyiz. O durumlarda Rab'be yalvarıyoruz. O durumlarda ondan yardım istiyoruz ve o zaman bu güç geliyor bize. Ama kendimizi güçlü hissedersek, her şey yolunda, ben yaparım abi. O zaman Rab'in gücü bizden uzaktır. Evet, Pavlus'un şimdi buradaki görüntüsünü gördük. Ve kısaca Kutsal Kitabı bakmak istiyoruz. Bu da bayağı ayet okumak olacak şimdi. İstiyorum gerçekten bakalım bütün Kutsal Kitap tarihinin içinde kim Allah'ı görmüş? Kim Allah'ın katını görmüş daha doğrusu? Allah'ı kimse göremez ama Allah'ın katını görmüş. 8 kişiye bakacağız bu olaydan başka. Onların hayatında görüyoruz nasıl Rab kendini gösterdi. Bu kişilere Rab kendini gösterdi. Yani gözlerle bir şeyler gördüler. Değil sadece duygu, değil sadece kulaktan. Ama gözlerle bir şeyi gördüler. Ama hep ortak bir şey var. Bunu fark edeceğiz. Bütün bu kişilerin hayatlarında büyük bir dönüş noktası oldu. Büyük bir değişiklik oldu. Ve bu değişiklik olmazdan önce Rab kendini onlara gösteriyor. Birincisi, Yaratılış kitabının 28. bölümü bakıyoruz. Ayet 12 ve 13. Ve orada görüyoruz Yakup. Yakup kimi de? İbrahim'in neydi? Torunu değil mi? Yakup, İbrahim'in torunu. Ve onun hayatını biliyoruz. İbrahim ne kadar büyük bir Allah adamı idiyse de Allah ona rüyalarda konuştu. Ama gene de İbrahim Allah'ı görmedi. Allah'ın katını görmedi. Ama onun torunu Yakup ne zaman agasından kaçmaya başladı biliyorsunuz olayı. Agasından kaçtı, hayatını kurtarsın. O zaman ona bir görüm verdi. Tamam mı? Yakup, Yaratılış 28-10. Şöyle okuyoruz. Yakup Beerşeva kasabasından ayrılarak Haran'a doğru yola çıktı. Haran, Urfa, Türkiye. O bugünkü Suriye'de yolculuk yaparken bir yere varıp orada geceledi. Açıkta otel, han falan yok. Çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. Yani yastık olarak bir taş koydu. Ne kadar ilginç bir şey. Ve rüyada düş diyor, yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Bir kocaman merdiven görüyor, yerden göke kadar, gökten yere kadar. Gökte ve yeri bağlayan Allah'ın katını ve insanların mevkisine yani bağlayan bir merdiven gördü. Tanrı'nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. Rab yanı başında durup atan İbrahim'in İshak'ın Tanrısı Rab benim dedi. Üzerinde yattığın topraktan sana ve soyuna vereceğim. Demek ki o zaman Yakup onu gördü diyor. Evet, seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacağım ve bu toprakları geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım. Yakup uyanınca dedi ki, Rab burada ama ben farkına varamadım. Korktu ve ne korkunç bir yer dedi. Bu Tanrı'nın evinden başka bir yer olamaz. Burası göklerin kapısı. İlk defa görüyoruz bir kişi nasıl Allah'ın katını görüyor. Gökleri açık görüyor. Ve diyor ki burası göklerin kapısı. Babel. Ve böylelikle Yakup birinci olarak Allah'ın katını gördü. Rab ona büyük bir söz verdi. Ben seninle birlikte olacağım. Sen şimdi hayatında yeni bir sayfa çeviriyorsun. Yeni bir bölüm açıyorsun. Artık o biliyorsunuz Yakup hep mamacıydı. Hep evde anasına bağlıydı. Agası kırda gezen bir kişiydi. Ama Yakup anasının sanki eteğine yapışmış. Hep orada bir evde kalan bir kişi. Bundan sonra Yakup tek başına kalacak. Artık senin annen yok. Artık baban yok. Tamamen sen tek başına uğraşacaksın ve uğraştıkça beni de anlamış olursun diyor Rab. Demek bu yeni bölümden önce Rab ona bu görüntü veriyor. İkinci bir olay. Dönüyoruz Musa'nın zamanına. İsa'nın 1400 sene önce. Musa halkı Mısır'dan çıkardı. Çölden gezerek Sina Dağı'na geldiler. Ve Sina Dağı'nda Rab halktan bir antlaşma yaptı. Ondan sonra Musa'yı çağırdı. Balkan başına binsin. Ve orada onunla karşılaştı. Ve halkla bir antlaşma yaptı. Biz Rab'in sofrasını kutlarken biz onun benzerini yaptık. Çıkış 24 ayet 8. Musa lehenlerdeki kanı halkın üzerine serpti. Ve bütün bu sözler uyarınca Rab'in sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur dedi. Antlaşma kanı yaptılar. İsrail halkının önderleri dizildi Musa'nın önünde. O kurban kuzunun yani kanını alıp leğenlerden topladılar onu ve avuç avuç kişilerin üzerine serpti. Ne kadar iğrenç diyeceksiniz. Ama o kadar ciddi bir şey. Antlaşma bu demektir. Değil mi? Evet. Antlaşma kanı budur diyor. Sonra Musa, Harun agası, Nadav ve Avihu, bunlar Harun'un oğulları ve İsrail ileri gelenlerden 70 kişi dağa çıktılar. Balkana çıktılar. Ve son yazıyor, İsrail'in Tanrısını gördüler. Bakın, Tanrı'nın ayakları altında lacivert taşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu. Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler. Bu gene bütün İsrail tarihini etkileyecek bir olay. Bu ufak bir mesele değil. Bu ufak bir seremonya değil. Burada bir halk oldular. Burada Allah'ın katında bir halk oldular ve Rab onlarla antlaşma yaparak dedi ki bundan sonra biz beraberiz. Nasıl karı koca evleniyorlar? Aynı böyle bir antlaşma yaptılar. Ayrılmak yok. Ciddi bir şey. Kim ayrılırsa ona ölüm var. Ve o yüzden bu büyük adımı atarken Rab kendini onlara gösterdi. Yani Rab'in katını gördüler. Devam ediyoruz. Üçüncü olarak gene Musa. Gene çıkış kitabında 33. bölümde görüyoruz Musa bu sefer tek başına istiyor Rab'i görsün. Musa anladı bu aşırı zor olacak. Çünkü bundan sonra Sina Dağı'ndan çıkacaklar ve yolculuğa devam edecekler ve onları ne bekleyecek? Rab istedi birkaç hafta daha da yolculuk yapsınlar ve İsrail topraklarına girsinler. Ama bu tabii ki savaş olmadan olmayacak. Savaşmak demektir. Zor olacak. Halkın yani ya kalışı ya da yok olması demektir. Sen bir önder olarak Bu kadar sorumluluk taşıyabilir misin? Yüz binlerce kişi sana bakıyor ve sen de onların hayatlarına ya da ölümlerine karar vereceksin. Ne kadar zor bir şey. Musa bunu anlayınca şöyle dedi, 33-15. Musa dedi ki, eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma. İlahi olarak bunu söylüyoruz, çok güzel. Ama ne demek bu? Yani insan gücüyle bunu yapmak istemiyoruz. Sen bizimle birlikte ol. Sen aramızda ol. Tamam mı? O zaman senin gücün belli olacak. Senin gücünle bunu yapacağız. Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Neden bileceğiz? Bize eşlik etmenden değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarını ayırt edebiliriz. Biz öbür halklar gibi değiliz. Biz güvenmiyoruz savaş arabalarına, tanklara, uçaklara, değil mi? Büyük armiyalara, ordulara. Hayır. Bizim için savaşan Rabbim kendisi. Rab dedi ki, söylediğin gibi yapacağım. Çünkü senden hoşnut kaldım. Adınla tanıyorum seni. Adınla tanıyorum seni. Musa devam ediyor. Lütfen görkemini bana göster. Kendini bana göster. Rab dedi ki, bütün iyiliğimi önünden geçireceğim. Adımı Rab adını senin önünde duyuracağım. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım. Ancak yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz. Ve burada bir ikilik var. Bazı ayetlerde diyor ki, kimse Allah'ı hiçbir zaman kimse Allah'ı görmemiştir. Ve bazı ayetlerde görüyoruz, evet Allah'ı gördüler az önce okuduğumuz gibi. Fark burada. Yüzümü demek özümü. Yani benim asıl varlığımı kimse göremez ve yaşayamaz. Ama işte bir gölge gibi, bir benzerlik gibi, yankısı gibi, tamam mı? Ve yansıtması gibi öyle kendimi göstereceğim. Zayıf bir biçimde. Evet. Ve şöyle devam ediyor. Yakınımda bir yer var dedi. Orada kayanın üzerinde dur. Görkemin oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. Nasıl? Sanki burada bir kaya var. Bir boşluk, kovuk. Tamam mı? Ve orada dur şimdi. Demek sağında, solunda, arkası, her taraf kaya kaplı. Sadece küçük bir delik var ön taraftan. Ve diyor ki o deliği de elimle kapatacağım diyor. Yani ne göreceksin? Az bir şey. Az bir şey. Yani elin parmaklarının arkasından sanki bir şeyler göreceksin. İşte tam görkemini sana gösteremem. 1% göstereceğim demek istiyor. Tamam mı? Görkemin oradan geçerken seni kayan kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. Elimi kaldırdığımda sırtımı göreceksin ama yüzümü görülmeyecek. Tabii ki Allah'ın önü ve arkası mı var? Sağ ve solu, üstü, altı mı var? Tabii ki bu hani sembolik şeyler, sembolik sözler. İstiyorsa desin ki hani özümü kimse göremez ama sanki küçük bir parça, bu bile sana fazla. Ve Musa öyle yaptı ve Allah'ın bu gölgesini sanki diyelim gördü. Ve böylelikle büyük bir kuraj aldı. Büyük bir cesaret aldı. Evet artık biliyorum benim gücümle bunu yapmayacağım. Bu halkı çıkaracağım buradan. Savaşlar olacak ama bu benim gücüm değil. Tamam mı? Demek o da Allah'ı bir anlamda gördü. Devam ediyoruz. Dördüncü bir kişi. Mikaya adında bir peygamber. Aa, o da kim? Öyle bir kitap yok değil mi? Mikaya diye bir kitap yok. Değil Mika. Mikaya. Mikaya. Evet. Bu Mikaya İsa'nın belki 800 sene önce yaşadı. Ve o zaman bölünmüş krallık vardı. Süleyman'dan sonra değil mi? Halk ikiye bölündü. İki tane krallık oldu. Bir tane Yahuda, bir tane İsrail. Yahuda güney tarafında, İsrail kuzey tarafında. Ve Yahuda kralının adı Yehoşafat idi. Ve İsrail kralı, onu biliyoruz, Ahav. Aa, İsrail'in kocası kötü. Değil mi? En kötü bir kral. Şimdi Yehoşafat komşusunu ziyaret ediyor. Bir devlet ziyareti. Aslında aynı halk, bölünmüş bir halk ama iki kral şimdi ziyaret ediyor öbürünü. O zaman Ahav Yehoşafat'ı yani çağırıyor. Komşu devletine savaş atsınlar. Ordularımızı birleştirelim ve komşumuza saldıralım. Ramot Gilat adında bir komşu devleti. Gilat. O zaman bu Yahuda kralı Yehoşafat diyor ki iyi de önce Rab'bi danışalım. Bir peygamber getir bakalım. Tamam mı? İki kral şimdi birlik olmadan önce bu Yahuda kralı Yehoşafat diyor ki iyi de ben razıyım ama önce bir peygamber gelsin bize akıl versin. Ahav da yani bu kötü kral dedi ki sıkılma benim burada yüzlerce peygamberlerim var. Onlar hep istediğimi söylüyorlar. Tamam, hepsi diyorlar ki saldır. Allah sizi destekleyecek. Yehoşafat anladı meseleyi. Bu da başka peygamber yok mu? Gerçekten Allah'ın peygamberi yok mu? O zaman Ahav dedi ki, var bir tane Milkaya adında ama ondan hoşlanmıyorum. Benden için hep kötülük peygamberlik yapıyor. Ben öbürlerini daha çok seviyorum. Hani iyilik anlatıyorlar, istediğimi konuşuyorlar. O zaman Yehoşafat dedi ki, işte o zaman onu çağıralım. Mikaya geliyor. İki krala peygamberlik yapıyor. İlk önce dedi ki hani tamam git şimdi yap sen de. O artık bıktı. O da kral Ahav'a diyor tamam git saldır istediğini yap. Hayır diyor Yehoşafat. Rabbin adında konuş. Madem öyle Rabbin adında konuşacağım sizinle diyor. O zaman bambaşka bir şey konuşuyor. Ya söyle ki öyleyse Rabbin sözünü dinleyin. Gördüm ki Rab tahtında oturuyor. Bütün göksel varlıklar da sağında solunda duruyordu. Rab sordu, Ramot Gilat'a saldırıp ölsün diye İsrail kralı Ahav'ı kim kandıracak? Kimi şöyle, kimi böyle derken bir ruh çıkıp Rab'in önünde durdu ve ben onu kandıracağım dedi. Rab nasıl diye sordu. Ruh aldatıcı ruh olarak gidip Ahav'ın bütün peygamberlerine yalan söyleteceğim diye karşılık verdi. Rab onu kandırmaya başaracaksın dedi. Git dediğimi yap. İşte Rab bu peygamberlerin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi. İlginç bir şey. Çok zor bir şey. Nasıl anlaşılır? Nasıl Rab buna kötü ruhlara izin versin ki kişileri kandırsınlar? Çünkü Ahav zaten bunu istedi. Ahav bunu lap diye bir ceza olarak görmedi. Çünkü senelerce kendini öyle yalancı peygamberler topladı. Ve hep onların iyi, hoş, güzel sözlerine kulak verdi. Yani bir insan böyle yaptı mı? Hakikate karşı bir sevgisi yok mu? Bire bire yalana kulak verdi mi? O zaman ne yapıyor? Madem çok yalan istiyorsun ben de bir tane yollayayım sana. Öyle. Sonra ne oluyor? Kral Ahav bunu dönünce kuduruyor. Bu adamı tutuklayın mahpusa attın. Savaş bitene kadar. O zaman peygamber Mikaya dedi ki sen savaştan dönersen o zaman ben sahte peygamberim. Ve gerçekten öyle oluyor. Ahav, bu kötü kral Ahav o savaşta öldü. Tamam. İşte bu peygamber Mikaya Rab'i gördü. Beşinci kişi Yeşaya. Hani onu biliyoruz artık. Yeşaya kitabında 6. bölümde Rab Yeşaya'ya bir görüm verdi kendisine. Şöyle okuyoruz. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'i gördüm. Tahta oturuyordu. Giysinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Yeşaya 6 ayet 2. Üzerinde seraflar, melekler duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyordu. Öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Ayet 8. Sonra Rab'bin sesini işittim. Kimi göndereyim? Peygamber olarak. Bizim için kim gidecek? Diyordu. Beni gönder dedim. Git bu halka şunu duyur. Duyacak ama anlamayacaksınız. Bakacak ama görmeyeceksiniz. Rab şimdi Yeşaya'yı çağırıyor. Yeşaya aslında soylu bir kişiydi. Hani sarayda yaşayan bir kişi. Rahat bir hayat. Keşke biz de öyle olsak. He? Biz de sarayda yaşasak. Ve şimdi Rab onu çağırıyor ve rahatını bozuyor. Sen benim peygamberim olacaksın. Ve İsrail'e bir haber vereceksin. Ama nasıl bir haber? Kötü bir haber. Yeşaya çağırırken ona bir yük verdi. Bu yük de bu halka bildirmek. Allah'ın cezası gelecek kesin. İki tane büyük sürgünlük zamanı olacak. Önce Asur halkına ve 140 sene sonra Babil halkına. Tamam mı? Babil halkına. Asur sürgünlüğü ve Babil sürgünlüğü diyoruz buna. Ve öyle devam edecek bütün İsrail yani kasaba köyler bütün boş duracak. Hayvanlar dönüp işte o köylerde yaşayacaklar. Zor bir şey. Ve Yeşaya bu yükü almadan bu peygamberlik görevini almadan önce Rab kendini ona gösteriyor. Bu amaçtan ki bak benim yüceliğimi gördükten sonra sen bu görevi yapabilirsin. Büyük bir kuraj meselesi, büyük bir cesaret meselesi. Altıncısı Hezekiel, gene o da büyük bir peygamber. Birinci bölümde ve sonra gene 10. bölümde Rab iki defa kendini ona gösteriyor. Şöyle okuyoruz. Hezekiel 1:26. Başları üzerindeki kubbenin üstünde lacivert taşından yapılmış tahta benzer. Taht yani benzer bir nesne vardı. Yüksekte tahtı andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu. Ve sonra ayet 10'da, bölüm 10'da gene. Baktım kerufların başı üzerindeki kubbenin üzerinde lacivert taşından tahta, kral iskemlesine benzer bir şey gördüm. Kevar ırmağı kıyısında İsrail tanrısının altında gördüğüm ve keruflar olduğunu anladığım canlı yaratıklar bunlardı. Ne oldu? Hezekiel yaşadı Babil sürgünü. Kral Nebukadnezar geldi. Bütün İsrail halkının stoyitsasını başkente yani Yeruşalim'i kuşattı. Yerlen bir etti ve tapınağı aldı. Allah evi de yıktı. Olabilir mi böyle bir şey? Allah niye kendini koruyamıyor? Allah yok oldu diye bir düşünce oldu bu Yahudilerde. Allah'ımız nerede? Kendi kendine savunamıyor mu? Birçok kişi bu soruları sormaya başladı. Çünkü onlar artık 1000 kilometre uzakta, hani Babil, bugünkü Irak'ta bulunuyorlardı. Düşünebiliyor musun? Artık dönüş yok ve başladılar ağlamaya. Allah bizi terk etti. Nerede o? Ve şimdi Rab Hezekiel'i çağırıyor bir amaçla. Sen gideceksin. Hayır, ben sizi terk etmedim. Tamam mı? Hezekiel'e gösteriyor ki kendi huzuru ve kendi varlığı gene de onun halkıyla birliktedir. Onlar ne de olursa olsun Rab onların yanındadır. Tapınak yıkık olsa da Rab'in yüceliği artık Kevar ırmağı yani Babil'de bulunuyor. Büyük bir şey. Ben bir yere bağlı değilim. Ben bir binaya bağlı değilim. Ve bunu Hezekiel'e gösterdi. Ve bu kadar büyük bir haber anlamak için ilk önce kendini Hezekiel'e tanıtırdı. Yedincisi Daniel. Daniel işte Hezekiel'in aşağı yukarı aynı zamanda yaşadı. Ama o daha önce geldi ve daha uzun yaşadı. Ve Daniel kitabında sadece bildiğimiz hikayeler değil. Aslan çukuru değil mi? Kızanları anlatıyoruz. Öyle olaylar değil. Daniel'in son bölümlerinde bütün Mesih gelene kadar dünyanın sonuna kadar bile bütün tarihi anlatıyor. Hani gerçekten bugüne kadar kişiler şaşıyor. Bu Daniel nasıl? Mesih'in geleceğine zaman olarak senesine kadar peygamberlik etti. Düşünebiliyor musunuz? 9. bölümde. Büyük bir fizikçi vardı Isaac Newton. Belki bazı kişiler bunu tanıyor. Gelmiş geçmiş zaman en büyük bilim adamlarından biri Isaac Newton. O işte bu Daniel kitabının üzerinde 20 sene uğraştı. 20 sene onun gizli taraflarını anlamaya çalıştı. Evet ve şimdi de 7. bölümde Rab Daniel'e kendini gösteriyor. Ben bakarken, ayet 9. Ben bakarken tahtlar kuruldu. Eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz. Başındaki saçlar yün gibi apaktı. Beyaz idi. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibi. Daniel Allah'ın katını gördü. Rab Daniel'e gelecek zamanla ilgili bilgi veriyor. Hem İsrail'in tarihini hem bütün dünyanın tarihini ona açıklıyor. Ve böyle büyük bir görev için ona kendini gösteriyor. Yoksa sen ona dayanamazsın. Geçiyoruz yeni antlaşmaya. Orada da Allah'ı gören var mı acaba? Pavlus'tan başka? Var. Okuyoruz Apostolların İşleri 7. bölümde. Ve kim okuduysa biliyor orada bir kişinin ölümünü okuyoruz. Kim? Stefanus. Stefanus yani birinci şehit. İsa Mesih için birinci olarak hayatını veren, hayatını kaybeden bir kişi. Ondan önce kimse Rab için öldürülmemişti. Büyük bir şey. Şehit. Bugün şehit yani Türkiye'de televizyon açtınız mı başka kullanılıyor. Şehit demek bir hangi savaşta ölen bir kişi. Hatta görev başında ölen bir kişi bile şehit oluyor. Yani sen ambulans ediyorsun, lineka ediyorsun tamam mı? Sen kendini çarpıyorsun kendini bir dereye, şehit oldun. Öyle değil. Şehit demek sadece inancın yüzünden seni öldürüyorlar. Bu demek şehit. Değil, sen öldüresin, Müslümanlar şehitler başka. Onlar başkaları öldürürken öldürülüyor. Bu başka. Mesihçiler elbette kimse öldürmüyorlar. Ve şehit olarak öldükleri zaman yani Mesih'in inancına ölüyorlar. Onun uğruna. Ve biliyorsunuz Stefanus o da büyük bir konuşma yaptı. İsrail'in bütün tarihini gözden geçirdi. Aslında o da müjdeleme yapmadı. İsa'ya iman edin demedi. Tam tersi. Halkı suçladı. Vakit bitti artık. Yani biz sizinle bunca sene uğraştık. Ve artık yani İsa'ya iman etmek istemiyorsunuz, reddediyorsunuz İsa'ya. Ve siz zaten en baştan beri İsrail halkı buydu. Bunu anlatıyor. Uzun uzun bir konuşma yapıyor. Reaksiyonu, tepkisi ne oldu Yahudilerin? Bunu işitince kudurdular. Ve Stefanus'a karşı dişlerini gücü dattırdılar. Ama o kutsal ruhla doldu. Gözlerini gökü dikip Allah'ın şanlılığını gördü. Ve gördü İsa nasıl Allah'ın sağ tarafında oturuyor. Ve dedi, bakın ben görüyorum nasıl gök açık duruyor ve insan oğlu nasıl Allah'ın sağ tarafında duruyor. İyi mi geldi onlara? Bunun üzerine yüksek sesle bağırdılar. Kulaklarını tıkayıp hepsi bir anda kendilerini onun üstüne attılar. Onu kasabanın dışarı çıkarıp taşlamaya başladılar. Şahitlere de kaftanlarını çıkarıp Saul adında genç bir adamın ayaklarının dibine bıraktılar. Paulus. Stefanos'u gene taşlamaya devam ettiler. O da sonra Rabbi çağırıp dedi ki ya Rab İsa ruhumu kabul et. Bakın bu çok büyük bir söz. Biz bunun önemini anlayalım. Bir kişi ölmek üzereyken hani diyoruz ruhunu yani canına teslim ediyor. Neyi? Kimi çağırıyor? İman ettiği kişiyi çağırıyor. Allah'ı çağırıyor. Sen karnına diyemezsin ruhumu sana teslim edin. Çocuğuna diyemezsin bu. Allah'ı çağırıyorsun değil mi? Aynı biçimde bir kişi ey Allah'ım diyorlar ya. Ya da kelime-i şehadet getirmek ya da böyle. Ama Stefanus ne yapıyor? Rab İsa ruhumu kabul et. İsa adını Allah'ın yerine koyuyor. Ve bu sanki son damlaydı. Hepten kudurdular. Bunu duyunca. Dizlerinin üstüne düşüp yüksek sesle şöyle bağırdı. Rab bu günahı onlara sayma. Ve bunu söyledikten sonra uykuya daldı. Nasıl uykuya daldı? Öldü demek. Evet. Bir kişi buna dayanabilir mi? Bir kişi neden bu güç alırsın yani? Seni öldürsün diye. Son anda kaçabilirsin belki. Tamam çocuklar böyle demek istemedim. Öyle mi? Nereden bu kuraj? Çünkü gördü. Gördü. Gökleri açık gördü diyor. Rab son anda Stefanus'a bu görüm verdi. Gökleri gördü. Cenneti gördü. Gördüm. Evet. Ama o zaman lazımdı. O zaman ihtiyaç vardı. Değil böyle Fuzuli, İzlişno. Cenneti gördüm. Turistiklik yaptım. Öyle değil. Stefanus'a o anda bu gerekiyordu. Ve hepsinden sonra en önemlisi ve son olarak Rab kendini açıkladı kime? Bunu biliyorsunuz Yuhanna'ya. Yuhanna'ya. Değil mi? Ve biz onu okuduk. 4. bölümde açıklama kitabı. Açıklama. Zaten kitabın adı. Otkrovenya Bulgarcası. Değil mi? Bunu açıklıyor. Bunu gösteriyor. Gökleri açtı. Ve birdenbire yazıyor 4. bölüm ayet 1. Ve birdenbire ben ruhta oldum. Gökte bir kral iskemlesi kurulmuştu. Ve o kral iskemlesinin üstünde oturan biri vardı. Orada oturanın görünüşü yeşil ve kırmızı kıymetli taşlara benzerdi. Kral iskemlesinin etrafında bir gökkuşağı vardı. Onun görünüşü de açık yeşille benzerdi ve ondan sonra devam ediyor. Biz onu okuduk. Bütün oradaki yani taht odasını, kral iskemlesinin odasını, saray odasını sanki anlatıyor. Amaç neydi? Yuhanna apostollarının sonuydu. Öbürleri hepsi Rab için şehit olmuşlardı. Hepsi öldürülmüştü, hepsi. Yuhanna'dan sonra kilise 220 sene büyük baskı görecekti. Yuhanna da öldü 95-96 senesinde bilmem ne. Ve en azından 220 sene kiliselerin üzerine büyük bir baskı zamanı geldi. Hem dışarıdan Romalı İmparatorluğundan hani zaman zaman 10 tane zaman yani koydular. Onun büyük büyük baskı zamanıydı. Ve hem de içeriden, sahte kişilerden, apostollardan, öğreticilerin, sahte peygamberlerden saldırı olacaktı. Onun için Rab Yuhanna'ya öyle uzun bir görüm verdi. Ona açıkladı, bundan sonra ne olacak? Tamam mı? Evet, gördü ki Rab insanlara kolay kolay öyle görümler vermiyor. Rastgele böyle, a bakalım göstereyim sana cennet cehennemi, öyle bir şey yapmıyor. Hayır. Ancak o kritik durumda olanlara, yani işte o kişilerin imanını sağlamlaştırmak için Rab bunu zaman zaman yaptı. Ve her zaman halkına büyük ve önemli bir mesaj vermek istedi. Büyük değişiklikler olacak. Ve bu büyük değişikliklerin yani olmasından önce Rab böyle görümler veriyor. Rab bütün kiliseyi Yuhanna'nın görümü ile konuştu. Evet, geleceği bilmek istersek, gelecek zaman için bilgi ve kuvvet almak istersek, o kitaba, vahiy kitabına, açıklama kitabına bakarız. İşte asıl görüm orada. O boşuna İncil'in son kitapçığı değildir. O da zaten her şey yazıyor. Bugünlerde o görümleri yayan kişilerde Pavlus'un alçak gönüllülük düşüncesi yok. Kim bugün çıkıyorsa ben gördüm, ben gördüm. Pavlus gibi keşke düşünseler. O kadar alçak gönüllülük olsa onlarda. Onlar daha fazla insanların dikkatini çekmek istiyorlar. Onların övgüsünü, alkışlarını arıyorlar. Değil mi? Ben gördüm. Ama Pavlus dedi ki ben gördüm ama size anlatmayacağım. Ben gördüm ama size anlatmayacağım. Bu bize örnek olsun. Evet, ama İsa Yuhanna'ya farklı konuştu. Yuhanna gerçekten cenneti gördü ve uzun uzun bize anlatıyor her şeyi zaten. Geleceği ne bilmek istersek burada yazıyor. Açıklama 1-1. Bu İsa Mesih'in bir açıklamasıdır, görümüdür. Onu Allah ona verdi, kendi hizmetçilerini göstersin, tezlerde neler olacak diye. Bu açıklamayı bildirmek için kendi meleğine, hizmetçisi olan Yuhanna'ya gönderdi. O da Allah'ın sözüne ve İsa Mesih'in haberine her ne görmüşse ona şahitlik yaptı. Görmüşse. Şimdi ayet 3. Kim bu peygamberlik sözlerini yüksek sesle okuyor? Kim onları işitiyor ve kim bunda yazılı olan şeyleri yerine getiriyor? Ne mutlu onlara. Çünkü vakit artık yakındı. Ve bana dedi, bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme çünkü artık vakit yakındır. 22:10. Ne diyor? Eğer bu kitabı okursan ne mutlu sana. Görmek mi istiyorsun cenneti? Te orada var. Anlamak mı istiyorsun geleceğini? Te orada yazıyor. Değil mi? Başka bir şey lazım diyor. Onun için başka hiç İncil'de başka bir, böyle bir söz okumuyoruz. Böyle bir şey okumuyoruz. Ne mutlu bu sözleri okuyan sadece orada geçiyor. Sanki bizi kuraj vermek istiyor. Aa orasını anlamıyorum, çok karışık. Hayır, oku, düşün, araştır. O zaman görmüş oluyorsun. Çocuklar biz hızlı adımlarla sona doğru ilerliyoruz. Ben çok sene konuşuyorum, çok sene anlatıyorum. Ama bu son birkaç sene içinde bunu daha başka anlıyorum. Hani artık bir vakit eskiden böyle düşünürdük. Olacak bir zaman. Bilmem ne, kaç bin sene sonra. Ama şu anda görüyoruz nasıl gerçekleşiyor. Ve o bizi çok duygulandırıyor. Beni çok duygulandırıyor, heyecanlandırıyor. Yuhanna'nın sözlerini daha fazla okuyalım. Onlara daha fazla önem verelim. O bizi cennete de gösterdi, Allah'ı da gösterdi. Asıl görüm onun kitabında. Rab sizinle olsun.